biraz daha spiritüel konulara yöneldik.
Evet, o da
O konuda
beni.
çok dejenerasyon var maalesef. Uçtuk tarikatların, cemaatlerin, şıhların, şeyhlerin uçtu kaçtıları bitti. Şimdi de parapsikolojiyle uğraşanların uçtu kaçtıları, kerametleri başladı. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Ne diyelim?
Bu kadim insanlık tarihinde hep vardı. Hakikatin veya doğruların, iyiliklerin, güzelliklerin üzerine perdelemek için farklı bir saikle, farklı bir bakış açısıyla kendini kodlayan insanlar bunların üzerine perdeleyecek. Duyarlı, rahatsız olan, aklı selim, mümeyyiz bir akla sahip olan insanlar da bunları temizlemek için gayret gösterecek, çaba gösterecek. Bu yüzden dolayı süreç böyle devam edip gidecek. İyiliklerle kötülükler yan yana var oluyor çünkü. İyilikler veya iyi insanlar pasif olduğu zaman kötülüklerin yaygınlaşması kaçınılmaz oluyor. O yüzden dolayı da Allah razı olsun diyeyim Halis Hocam. İşte o spiritüel deyince beni aşıyor. Yani akıl sağlığımı korumam da gerekiyor. O yüzden dolayı da şimdi de farklı bir alanda çalışma yapıyorum. Onun kirlenmesini de istemiyorum. O yüzden dolayı da çok odalara girmiyorum. Böyle birkaç kişi var. Ben de böyle sohbete dahil olayım hocam.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Şimdi 16.30 gibi başlayacağız dedim ama genelde bir 5 dakika kadar pay bırakıyorum. Bugün özellikle saygı, hani çok yaygın bir söylem var. Yok düşünceye saygı duy, yok işte insana saygı duy gibi gibi gibi. Orada bir konunun atlandığını düşünüyorum ben. Yani insana ya da düşünceye saygı yerine fonksiyona mı saygı göstermek gerekiyor? Yani insana ya da düşünceye saygı gösterirken bitkiye ya da hayvana göstermeyelim mi? Ya da taşa, toprağa saygı göstermeyelim mi? Bu anlamda bugün biraz bu konuyu işleyeceğiz. Sizin de değerli soru ve eleştirileriniz olursa çok sevinirim. Bu anlamda hep söylüyorum, birini eleştiriyorsak bu ona saygı duyduğumuz içindir. Ama maalesef genel kabul şey, eleştirdiğimiz anda bu doğrudan saygısızlık gibi algılanıyor. Oysa insan saygı duymadığı insanı zaten ciddiye alıp eleştirmez ki, öyle değil mi? Bu anlamda baktığımız zaman maalesef saygı kavramının da nereye giden önemli kavramlardan biri olduğunu fark ediyoruz. İşte biz de bu sohbet odalarında bu konuşmaları yaptıktan sonra sezgiselakil.com sayfasına koyuyoruz. Oradan da işte isteyen insanlarımız, dostlarımız dinleyebilsinler diye. Müsaade ederseniz söyleyecekleriniz varsa keyifle ben bir dinleyeyim. Sonra bir 10 dakika kadar ben bir yemek arkadaşlar. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Keyifler nasıl?
Çok bildiğiniz gibi koşturmaca devam. İşte
Ne güzel.
buralarda.
Vallahi hocam ben şunu bilirim. Herkese saygı gösterilmez. Saygı nasıl bir şeydir? Yani çok ince bir çizgidir aslında. Şöyle söyleyeyim. Ya benim dinimden olmayan insan, ha insan babında eğer iyiyse, şeyse, eğer ki benim dinimi kötülüyorsa, sürekli baskı şeyi yapıyorsa, insanların beynini sulandırıyorsa, o insana saygı gösterilmez.
İşte orada şeye bakmak gerekiyor. O yüzden ben fonksiyon diye çizerek söylüyorum. Yani insan olmanın
Çünkü
gereğini yap.
onların da bize saygısı yok.
Ben şimdi onlar bunlar diye ayırmak istemiyorum. Çünkü çok ateist arkadaşım var benim. Çok saygılı insanlar. Çok çok dindar arkadaşım da maalesef saygısız olabiliyor. Yani burada önemli olan insan olmanın fonksiyonunu yerine getirebiliyorsa bugün ateisttir, yarın dindar olabilir ya da bugün dindardır, yarın ateist olabilir. İnsanoğlu bu belli değil. O nedenle insan olmanın fonksiyonunu yerine getirip getirmiyor mu konusuna birazdan geleceğiz zaten bu konulara.
İşte bahsettiğim olayda bu ince bir çizgi var içerisinde.
Aslında o kadar ince değil hocam ya. Tespit etmek çok kolay. Birazdan geleceğiz zaten. Yani kriterleri de çok kolay. İnanın bana çok da zor değil böyle. Hani neyse Durmuş hocam bir dinleyelim. Konuya başlayınca genel hatları ortaya çıkacak zaten. Buyurun Durmuş hocam.
Alişan hocam eleştiriyle alakalı ben bunu önemsiyorum. Eleştiriyle alakalı itirazı da aşmak lazım. Yani itiraz edilen şey ve eleştirel düşünce insanda neye tekamül ediyor diye. Tabii bu bunların içeriğine mi diyelim, ne diyelim veya fonksiyonuna. Oraya da vurgu yapayım. Fonksiyonuna dair bir bilince, bir idrake sahip olmadığımız için böyle onu çok iyi değerlendiremiyoruz. Eleştirel düşünce üzerinde ince ince çalışılan ve sürekli daha kaliteli bir görünüme bürünen bir sanat eseri gibi kişiye değer kazandırıyor. Peki biz bunun tabii bilincinde miyiz hocam? Yani biraz önce kendiniz de vurgu yaptınız, yanlış anlaşılıyor diye. Halbuki sizin eleştirdiği yaptığınız konu ne ise o onun üzerinde o karşı taraftaki kişiye nasıl bir değer kattığının niye bilincinde değiliz biz hocam?
Bilincindeyiz aslında da birazdan değineceğim üstad zaten tam da o konuya geleceğiz. Sensei hoş geldiniz. İsterseniz şöyle yapalım, ben genel hatlarıyla bir çerçeveyi çizeyim, onun üzerine sohbete devam edelim. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi bu konuyu Sezgisel Akil Koma koymak için zaten açtık bu odayı da. Sizlerin de değerli katkılarınız olursa sevinirim. Şöyle genel kabul görmüş bir söylem var. Düşünceye saygı gösterelim. Düşünce özgürlüğü. İnsana saygı gösterelim. İnsana işte fikir özgürlüğü falan filan. Böyle mi olmalı yoksa gerçekten düşünce yerine ya da insan yerine fonksiyona mı saygı göstermeli? Bu anlamda baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Din ve veya bilimin asli görevleri her beşerin kendisine sorduğu hayatın amacı nedir, nasıl yaşamayız sorularına herkesin anlayabileceği şekilde yanıtlar üretmek ve bu yanıtların gereğini yapabilmesi için de beşere gerekli araçları sağlaması gerek. Yani din ve veya bilim, yani dindar olabilir, insan olmayabilir, tamamen bilim odaklı olabilir, hem dindar hem bilim odaklı olabilir, başım üstüne hiçbir sorun yok. Ama burada din ve bilimin fonksiyonları nedir diye bizim kendimize sormadığımızı ya da sorsak da maalesef her iki cenahtan da, yani teoloji alanında, din alanında, bilimsel alanda da ne hikmetse çok da tatmin edici yanıtlar alamıyoruz. Mesela yani çok somut bir şey var. Yeryüzündeki denge unsurunun temel prensibi olarak en küçükten en büyük yapıya kadar her zerrede artı ve eksi kutuplar var. Eksi kötü anlamında değil arkadaşlar. İşte bunu da bilgi alanında değerlendirdiğim zaman bu dualiteyi din ve bilim olarak görüyoruz. İyi ve kötü anlamında söylemiyorum. Bu bir dualitedir. Dualitenin bilgi alanındaki yansımasıdır. Binlerce yıldır din ve bilim arasında egemenlik mücadelesi gibi gösterilen bilgiyi insanları sömürme aracı olarak kullanma eylemleri hem derin toplumsal yaraların açılmasına sebep olmuş hem de görevleri insanlığa hizmet olan bu iki ulvi kurum zalim yöneticilerin maşası olan din ve bilim yobazları nedeniyle insanlığa büyük acılar çektirdiler. Bunu somut bir şekilde görüyoruz. Her iki alanda da var. Bazen sohbetlerde dinliyoruz işte. Efendim dinciler, dindarlar şöyle kötülük yaptı, böyle kötülük yaptı. Ya da öbürü de dönüyor, bilim böyle yaptı, şöyle yaptı. Aslında ne dinin suçu var, ne bilimin suçu var. Bu anlamda baktığımız zaman insanların bilgiye karşı tavırlanışı ve bölge ilanı konusu olduğunu düşünüyorum. Bilgiye tavırlanmaktan kastım ne? İnsan karşılaştığı bilgiye iki şu şekilde tavırlanıyor. Ya nefsani bir tavırlanma, yani bakıyor, bilgiyi okuyor veya dinliyor birinden. Eğer bu kendi bilgileriyle örtüşüyorsa o zaman diyor ki evet bu bilgi doğru bilgi. Eğer kendi bilgileriyle örtüşmüyor, ve hatta soru işaretleri oluşturuyorsa o gün o zamana kadar inandığı konuyla ilgili, bu defa doğrudan öteliyor. Diyor ki bu yanlıştır. İşte bu nefsani yaklaşım. Bir de vicdani yaklaşım var bilgiye. Bir bilgiyle karşılaştığımız zaman, baktığımız zaman eğer bizim bilgilerimizi sarsacak ya da eleştirel bir yapı oluşturuyorsa tam tersine onu hani maden bulmuş gibi sevinmek gerekiyor. Neden? Bu zamana kadar benim elde ettiğim bilgileri sorgulamama ya da yanlışlığını ortaya koyan bir bilgiyle karşılaştıysam, ister bir konuşmada olabilir, bu benim için ilahi bir fırsat. Neden? Ben kendi eksikliklerimi görmemi sağlayan bu bilgiye saygı duymaktan başka bir şey yapmamalıyım. Bu da vicdanı yaklaşım. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Neden nefsani yaklaşım? Bazen sohbet odalarında da görüyoruz. Tam birisi konuşuyor, küt öbürü sözünü kesiyor. Vatandaş iki cümle daha ya yapıyor ya yapmıyor. Pat bir başkası söz kesiyor. Yani bir türlü konuşturmuyorlar kişiyi. Bunun arka planında hayvanlardan örnek vereceğim ama aşağılamak için değil. Biyolojik bir tavırlanma var. Biliyorsunuz hayvanlar aleminde bir bölge ilanı vardır. Yani işte bir aslan, kaplan, neyse, kartal, akbaba neyse ne. Bir bölge ilan eder ve o bölgeyi işaretler. O bölgenin içerisine girildiği anda da onun konfor alanı bozulacağı için bölgesini sonuna kadar savunur. İnsan da maalesef tekamül etti geldi. Tamam şimdi bir bölge alanı böyle aman işte bu bölge benim av saham falan demiyor ama kendi bir bilgi alanı var, konfor alanı. İster din alanında olsun, bilim olabilir, sosyal değerler olabilir, her konuda bu maalesef. Milliyetçilik olabilir, ne bileyim sağlıklı beslenme olabilir. Hangi alanda olursa olsun bir taraftan bir şekilde kendi bilgilerinin eksikliğini ortaya çıkaracak bir bilgiyle karşılaştığı anda derhal sözünü kesiyor. Neden? Oradan gelen o tesiri, o etkiyi kırmak zorunda çünkü kendi konfor alanında rahatsız olacak. İşte bu anlamda baktığımız zaman insanların tavırlanışı ya da birbirlerini dinleyememeleri, sürekli konuşuyoruz işte veya dinliyoruz sohbet odalarında, birbirimizi dinlemeliyiz. Ya da işte böyle sosyologlar veya ne bileyim bazı işte bu konulara odaklanmış, iletişim konularına odaklanmış insanlar diyorlar ki önce dinleyin. Önce dinleyin. Anlamaya çalışın. Sonra eleştireceksen eleştir. Onaylayacaksan onayla. Ama dinlemeden dahi sanki karşı taraf bütün fikirlerini söylemiş gibi sözünü kesiyorsak, bunu ben de yapabilirim. Burada genel anlamda herhangi bir toplumu ya da topluluğa hitaben söylemiyorum bu eleştiriyi. O zaman ben birinin sözünü kesme niyeti içimde oluştuğu anda, atıyorum işte senseyi konuşuyor, içimden de bir ses yanılıyor diyor, işte şöyleydi böyleydi depreşip duruyorsa işte o nefsaniyetten karşılık geliyor. Ne zaman ki kendi nefsaniyetimi aşar ve bir dakika bir dinle, ne demek istiyor? Sonra sen de katılıyorsan onaylarsın, katılmıyorsan düşüncelerini paylaşırsın dediğimiz anda bazen görüyoruz ki çoğu zaman hatta karşı taraf aslında bizimle aynı fikirleri paylaşıyor. Ama aradaki fark şu, aynı fikirleri paylaşmış olmasına rağmen arada bir düşünce, bir cümlesi bizim sabit fikirlerimizden birini yerinden oynatıyor. Ve bir de bu da bizi rahatsız ediyor. İşte bu anlamda saygı kavramını anlamadan bir takım şeyleri çözebileceğimizi pek düşünmüyorum. Saygının insana mı, düşünceye mi, şuna mı, buna mı demeden önce, az önce bir arkadaş vardı, Mustafa sanırım, onunla konuşmuştuk. Dindar olmayan birine saygı duyar mıyım? Ya da dindar olan birine saygı duyar mıyım? Ateist ya da deist olması ya da agnostik olması ya da Türk olması veya olmaması. Saygının kriteri midir? Olmaması gerekir. Çünkü ırkçılık sadece ten rengiyle olmuyor değerli dostlar. Bu arada söz isterseniz keyifle de dinlemek isterim. Kültür zaten bugün batının vahşetinin arka tarafında filozof dediklerinin Eflatun'dan ki Aristo falan aleni bir Helen ırkçısıdır. Eflatun'undan Kant'ına, Russell'ından işte Nietzsche'sine kadar ya doğrudan genetik ırkçıdır ya da kültür ırkçısıdır. İşte bütün bu yaklaşımlarımızda işte dindar mı değil mi? Müslüman mısın değil misin? Hristiyan mısın değil misin? İşte Türk müsün, Fransız mısın? Her neyse. Bu tür sorular ya da biz çok yaparız bunu. Sen kimlerdensin? Aslında bu sen kimlerdensin sorusu bile ırkçı bir yaklaşımdır. Sana ne o adamın ya da kadının kimlerden olduğu. Dinle bak et. Fikirleri güzelse cebine koy. Nasiplen. Beğenmiyorsan de ki ben katılmıyorum, konuyu kapat. Bu nedenle organizasyonların tüm, yani ister insanlık organizasyonu olarak bakalım, ister bir STK, bir sivil toplum kuruluşu gibi, aslında başarısı ve başarısızlığı, organizasyonların da başarı ve başarısızlığı, buna bir devlet, bir millet de diyebilirsiniz daha büyük çerçevede, biraz daha büyütürsek insanlık dediğimiz o organizasyonun da başarısı ya da başarısızlığı, işte tam da fonksiyona saygı kavramını içselleştiremediğimiz için. Eğer bir insana saygı duyacaksam benim ilk bakacağım şey o hangi dinden, hangi milletten, efendim oturup kalkmayı biliyor mu, ağzı güzel laf yapıyor mudan önce sormam gereken soru şu. Bu kişi, bu insan, insan olma fonksiyonunu yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Aynı şeyi bir ineğe de, inek için de düşünebiliriz. Bir armut ağacı için de düşünebiliriz. Bir taş için de düşünebiliriz. Taş fonksiyonunu yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Durmuş Hocam, buyurun lütfen.
Ali Son Hocam ilk başlardaydı ama konu biraz geçti de dualist bir düşünceye veyahut da şeye vurgu yaptınız. Orasının açılımı dualist mi olması lazım, farklılık var mı olması lazım? Biraz önce Mustafa Bey de kendini tanımlarken veya bakış açısını tanımlarken, kendine demeyelim veya dünya görüşünü, farklılıkların bilincinde olmakla dualist bir şey ortaya çıkardığı zaman bir öteki oluşturuyor. Kendi içinde anlatı veya ifade ediş biçim. Ama farklılıkların bilincinde olmak, burayı ısrarla açmanızı istiyorum hocam. Farklılıkların bilincinde olmak taşınması gereken çok önemli bir yük olarak ifade ettiğimiz zaman, işte tam da bu noktada sizin dediğiniz insanın fonksiyonel olarak ortaya koyduğu bakış açısı ve kavramların kendisindeki tezahür ediş biçimleri, onun ona verdiği canlılık hangi sahipten hareket ederek bunu yapıyor? Bugün malum bir ötekileştirme üzerinden bu üretilmiş bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Yani bunun üzerinde bir aşılması gereken bir şey olarak duruyor. Eğer biz bu ötekileştirmeyi ki bakış açısını orta yerden kaldıramadığımız müddetçe, onu farklılıklar anlamında ifade ediş biçimine dönüştüremediğimiz müddetçe, bu muhtemelen daha çok bizde parçalanmaya, gruplaşmaya, hizipleşmeye vesaire götürecek diye ümit ediyorum. Şimdi tam bu noktada sizin vurguladığınız insanın fonksiyonel hareketlenmesi ve bu hareketlerden doğan kendisindeki oluşturduğu niyetin amacına yönelik canlılık neyi ifade eder hocam? Bir taraftan bakıyoruz, işte biraz önce söylediniz, o niyetin amacı başka bir saikten beslenen, ideolojiden beslenen insanı çok farklı tanımlayabiliyor. Yani onu yok edebiliyor, düşmanlaştırabiliyor, kine dönüştürebiliyor, öfkeye dönüştürebiliyor, nefrete dönüştürebiliyor. Ama aynı haklara sahip olduğunun düşüncesi hiçbir zaman kendisinde hasıl olmuyor. Kendi savunduğunun aynısını karşı tarafta onun için kullanıyor. Peki bu bizde neyi getiriyor? Çelişkili bir düşünüşün hayata yansımasını getiriyor. Peki bu çelişkilerden kurtulmak için, bizim bu farklılıkları da tanımlamamız için elzem olan neyi neyle akletmeyi nasıl birleştireceğiz de bu bakış açısını düzelteceğiz? Teşekkür ederim hocam.
Durmuş hocam, çok basit aslında sorunuzun yanıtı. Ya da şöyle söyleyeyim, dualite konusunu belki açmam gerekiyor. Kainata baktığımız zaman bir yaratılmış var. Varlık diyoruz biz buna, var edilmiş olan var. Bir de yaratıcı bir kudret var. İster Allah diyelim, ister Tanrı diyelim, ister inanmayan bir arkadaşımız da kozmos ya da kozmik bilinç desin. Ne derse desin. Tanımlama çok önemli değil. Ama bir dualite var. Yani yaratan ve yaratılan dualitesi var. Yani dualitenin, ikili sistemin en tepesinde bu vardır. Devam ettiğiniz zaman bu kainatın her zerresine kadar yayılır ve bu artı ve eksi ya da dualite dediğimiz konu aslında iyi ve kötü asla değildir. Aynı yaratan ve yaratılan gibidir. Haşa, yaratılanı ya da yaratana karşı bizim bir eksiklik, bir fazlalık atfetmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Ya da yaratılmışı kötülememiz mümkün mü? Eksik görmemiz mümkün mü? O zaman yaratana saygısızlıktır zaten. Bu anlamda baktığımız zaman aynı dualiteyi biz elektrikten örnek vereyim. Şimdi düşünün. Elektriğin hızı 200 bin kilometre falan. 3 aşağı 5 yukarı. 180 bin, 200 bin değil mi? Işığın hızı 300 bin kilometre. Şimdi artı ve eksi kutup var. Yani eksi kablo olmasa, nötr kablo olmasa elektrik yanmayacak. Şimdi artı ve eksinin bu bileşiminden düşünün, hız olarak ki hız ve mekan zaman algısında hızın önemi çok büyük, biliyorsunuz bunu birçok odalarda sohbetini yaptık. 200 bin kilometre hızdaki bir elektrik dediğimiz şeyden artı ve eksiyle birlikte bir lamba koyduğumuz anda orada 300 bin kilometre hızında bir madde elde ediyoruz. Bu korkunç bir şey. Yani hani mucize arıyorsak ya da ilahi bir şey arıyorsak bu bile bizim için aslında yeterli. Neden? İki tane kablo var ve bunun içindeki şeyin hızı, hız çok önemli bir kavram değerli arkadaşlar. Yani zaman mekan ilişkisinde bunu ayrıca konuşabiliriz ama 200 bin kilometre hızda olan iki şey bir araya gelip de bir lamba koyduğunuz zaman bir anda 300 bin kilometre hızda bir madde ortaya tezahür ediyor. Sanki yoktan var eder gibi, haşa. İşte dualite dediğimiz sistem, üstad, din ve bilim derken de söylemeye çalıştığım buydu. Eğer biz 200 bin kilometre hızda olan bir elektriğin artı ve eksi kutuplarından bir araya gelir ve bunu doğru dengeli kullanırsak ve bunların tek başına bir işe yaramayacağını da anlarsak, elektrikte olduğu gibi, işte o zaman bunları doğru kullanımıyla birlikte bir anda 300 bin kilometre hıza sahip ışık dediğimiz başka bir madde elde ediyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Yani açıklamak mümkün. Fotonlar diyebilirsiniz, işte şu dersiniz, bu dersiniz, rezistans dersiniz, ışıma dersiniz, yansıma dersiniz ama nasıl olur da 200 bin kilometre hızda olan elektrikten 300 bin kilometre hızında ışığı elde edersin? Normal şartlarda bunu herhangi bir kütleyi 200 bin kilometre hızdan, hani varsayalım ki çıkarttık, 300 bin kilometre hıza ulaştırmak için harcayacağımız enerjinin haddi hesabı yok. Ama biz bunu kolaylıkla elde edebiliyoruz. İşte Durmuş hocam, din ve bilim de bu anlamda ele alınmalı. Din ve bilim de bir dualite sisteminin içerisindeki artı eksi kutuplar gibidir. Eğer biz dini, yani ulvi bilgileri ve bilimi doğru anlamda bir arada değerlendirebilir de bir ışık yakabilirsek, o zaman dinin de fonksiyonu, içindeki içsel potansiyel fonksiyonu, bilimin de içsel potansiyel fonksiyonu bir araya geldiği anda ortaya çıkan yeni bilgi dinin de bilimin de çok ötesine geçer. Beşere fayda açısından söylüyorum. O yüzden ben artı eksi kutuplar şeklinde din ve bilimi tanımladım. bir kişinin sadece din ya da ulvi bilgilerle ben ilgilenirim, bilim umurumda değil demesi. Ya da bir bilim insanının din benim umurumda değil, bilimdir asıl olan demesi, işte bu elektriğin artı eksi kutuplarını kullanmamak gibi bir şey. Ortaya o zaman bir ışık çıkmıyor ki zaten bunu tarih boyunca da gördük. Bu anlamda saygı kavramına geri dönersek, saygı kavramının her şeyden önce sevmekten önce geleceğini bizim önce bir anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz? Yani saygı duymadığımız bir şeyi biz sevebilir miyiz? İşte ben çocuğumu seviyorum ama saygı duymuyorum, hayta. Böyle bir saçmalık olamaz. O zaman sen kendini seviyorsun, çocuğunu değil. Senin kanından, senin canından olduğu için seviyorsun. Bunun adı da menfaatperestliktir, egoistliktir, saygı ya da sevgi değildir. Ne zamanki çocuğa saygı duyarız, o zaman sevmenin kapısını açılabilir belki. Bu anlamda işte insanları sevecek miyiz, sevmeyecek miyiz ya da hangi insana saygı duyacağız, hangi fikre saygı duymayacağız gibi. Burada ben tek kriter olduğunu düşünüyorum. Eksik olabilir bu söylemlerim. Eğer bir insan, insan olmanın fonksiyonunu yerine getirebiliyorsa saygıya layıktır. Bitti. İkinci bir kriteri aramaya gerek yok diye düşünüyorum. İnancı nedir? Milliyeti nedir? Efendim cinsiyeti nedir? Makamı nedir? Neyse ne? Eğer insan olmanın fonksiyonunu yerine getiriyorsa bir insan saygıyı hak ediyordur. Kim olursa olsun. Ne dersiniz Durmuş Hocam bu konuda?
Peki ben bir soru yönelteyim Aristan Hocam. Şirkten ortaya yere çıkan zulmün veya kötü ahlakın ortaya çıkmasıyla birlikte buna saygı duyulması mı gerekiyor? Asla. Çünkü o bir şeyi yerinden ediyor. Yerli yerinde olanı yerinden ediyor. O zaman bizim olumlu anlamdaki düşünce dünyamızı kurarken olumsuzların da ihtimallerini, olasılıklarını göz önünde tutmamız gerekiyor. Malumunuzdur. Bugün ortaya da tezahür eden değil mi? Şirkin referans aldığı bir zulüm ve kötü ahlakın görüntüsü var. Peki bu
niye?
Buyur.
Önce bir şirki tarif etsenize. Çünkü şirk deyince eminim ben başka şey anlıyorum. Cez başka şey. İşte ne bileyim İbrahim kardeşim hoş geldiniz bu arada. İbrahim Bey başka şey anlıyor belki. Nedir sizce şirk?
Bütün çoğulcu ifadelerin veya çoklu ifadelerin içinde barındırdığı çelişkileri yaratan sistem diyeyim. Düşünce, düşünüş. Böyle diyeyim. Yani ben şöyle bir şey yapmayacağım. Yani Allah'la kişinin kendi arasına koymuş olduğu bir objedir veyahut da bir nesnedir. Bunların üzerinden değil. Bunun çok daha derinlemesine olan. Eğer bir kişi kendisini güvende hissettiği ilkeleri bırakıp bu ilkelerin yan tarafında imal edilmiş olan başka bir ideolojiye ait bir dünya görüşünü, hayat tarzını benimsiyorsa burada bir derin tefekkür etmesi lazım.
Hocam soru cevap şeklinde gidelim eğer müsaade edersen. Şimdi şirkten ben hala şirki anlamış değilim. Şöyle sorayım. Şimdi genel anlamda şirk nedir? Çok kabaca söylüyorum. Allah'a ortak koşmak. Yani ilahi kudretin yanına işte ikinci bir ilahi kudret koymak. Biz bunu böyle biliyoruz. Siz başka bir çerçeveden anlatıyorsunuz. Örneğin sandalye yerine tabure kullanmak şirk midir?
Hayır.
Peki. Biraz birkaç örnekle detaylandırır mısınız? Nedir şirk? Yani birisi şöyle dese: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu söylemesine rağmen hayatında şirk olabilir mi bu kişinin?
Evet, olabilir.
Tam da bunu soracaktım zaten. Mesela bir örneklendirebilir misiniz?
Kişinin inancıyla o inancını imana dönüştürmediği müddetçe, yani tasdiklemediği müddetçe bu kişinin kendisinde bir çözülme olarak durmasıdır hocam.
Şimdi yani şirk yalnız şöyle, hata veya ne bileyim başka kavramlar olabilir ama şirk
hata değil hocam. Yani bu hata şirk değildir. Yani bugün hepimiz yapıyoruz. Hata şirk değildir yani.
Peki o zaman şirk dediğimiz kavramın çok daha üst seviyede, yani yanlış anlama, eksik tatbikat, yanlış tatbikat, bunların şirk olmaması lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Orayı biraz daha açın Ali Sen Hocam.
Şöyle ki, şimdi dediniz ki şirke düşen biri benim için saygıya layık değildir. Şimdi şirk terminoloji olarak teolojinin alanı içerisinde. Ama siz güzel bir şekilde devam ettiniz ve gündelik hayata yansıtma noktasına getirdiniz konuyu. Tamam, güzel bir bakış açısı. Fakat diyorum ki eksik davranış, yanlış davranış, şirk olmamalı. Şirk bambaşka bir şey olmalı. O anlamda söylüyorum. Çünkü siz bunu zihinsel bir eylemden, mesela putperestlik şirk değildir biliyorsunuz. Putperestlik nedir? Yaratanın tek olduğuna inanıyor. Orada bir sorun yok. Yani ikinci bir yaratıcı kudrete inanmıyor zaten. Ama diyor ben bu yaratıcıya ulaşamam, yakaramam, anlayamam, neyse. Kur'an ayetlerinden de haberi yok diyelim vatandaşın. Ben de diyor bu yaratıcıya ulaşmak için efendim bir objeyi aracı kılayım. Ne olabilir bu? İster bir işte çok kabaca söylüyorum put ya da bir beşer. Diyor ki mürşit olmasa ben ya da evliya olmasa ben yaratıcıyı anlayamam. Ya da onun ilkelerini içselleştiremem, hayatıma geçiremem. Bu da şirkin içerisinde mi?
Şöyle tanımlayayım Ali Sen Hocam. Yönetici kesin bir toplumun içerisindeki bulunan açgözlü, açıkgözlü veya baskı grubu, çıkar grubu adına her ne dersen de o toplumu yönetmek için o toplumu bir arada ve emeğini sömürmek için bazı şeylere ihtiyaç duyar. Bu bazı şeyler dediğimiz şey de o kişilere bir hayat tarzı oluşturacak, iç alemlerine de nüfus edecek bir şeyleri icat eder. İcat eder. Bunları norm haline getirerek bunların üzerinden düşünmelerini sağlar. Bu düşüncenin yapısı üzerinden gerçek olarak o verili olanı üzerinden düşündüğü için istikametini ve yönünü kaybeder. Biraz önceki sizin tanımladığınız sadece orada kalmıyor. Bunun her kavramın, biraz önce dedim, her kavramın kendi içerisindeki eylem barındırır. O kavram eğer eyleminin içeriğini, o kavramın yasası bir tık ilerisinde da olumluya veya olumsuza doğru evrildiği zaman bu diğer aşamalarda veya ondan sonraki hayatı baki alacak, insanlardaki yaratacağı şeyi de düşünmek lazım, şeyleri de düşünmek lazım. Burada şeyler diyelim. Şimdi tam bu noktada işte kişi kendi özgürlüğünü, kendi kendini var edebilme, kendini anlayabilme, kendini varoluşunu tamamlayabilme adına ihtiyaç duyduğu şeyi kendi dışsal veya içsel aleminde eleştirisini, çelişkisini, sorgulamasını, soru sormasını yaparak ortaya yere bir şey çıkarması lazım. Buradaki soru şu. Şirki dar bir alanda tanımladığımız zaman bu yönetici kesim dayatmış olduğu hayat tarzı veya dünya görüşü, bugün siz de işte sürekli olarak batıya vurgu yaptığınız şeyler var. Bu insanlığı ne hale getirdi hocam? Bu neye tekamül ediyor? O referansını nereden alıyor? İki öğreti düşünelim. İki öğreti sunuluyor. Yani bunu kabul edip etmeme hakkı sizin. Siz hangisini kabul edip hayatınıza devam ediyorsunuz veya dışarıdan size empoze edilen o hayat tarzını kurduğunuz zaman sizde ne meydana getiriyor? Neyi yerinden ediyor?
Durmuş i̇şte hocam.
Tam bu noktada o nereye doğru gider hocam? Anlatabildim mi burayı?
Yok, anladım ama burada şunu ayırmak gerekmiyor mu? Yani bir hırsız şirk içerisinde midir? Bence değildir. ya da bir nasıl söyleyeyim, gerçeği örten kafir, hani küfür içerisinde olan biri şirkte midir? Bence değildir. Gerçeği örtüyor olabilir. Gerçeği örtmeyi nefsi çıkarları için yapıyor olabilir. Ha şunu diyebilirsiniz. Bu yanlış yollardan sonra eninde sonunda şirke düşebilir. Bu başka bir şey ama
Tam da orayı diyorum Alistan Hocam işte. O hırsızlıktan sonraki süreç alışkanlığa dönüştüğü zaman, hatasını kabul etmediği zaman bir sonraki aşama. Çünkü oranın kendi işleyiş yasası var. Bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Değil mi? Kavramların işleyiş yasası var. O hırsızlık orada duracak mı? Yok. Ne yapacak bu? Onda neyi var edecek?
Yok hocam, bak burada sen böyle yaparsan, yani yaparsan derken biz zaten uzun süredir birbirimizi tanıyoruz. Adam belki 10 yıl boyunca hırsızlık yaptı ya da eşkıyalık yaptı. Eninde sonunda şirke düşer dediğin anda bu defa şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Tövbe mekanizması çalışmayacak. Şimdi bu kişi eğer eşkıyalık yapıyorsa ya da hırsızlık yapıyorsa mutlaka eninde sonunda şirke düşecektir gibi bir ön kabulle başlarsak, işte itiraz ettiğim nokta buydu. Doğrudan zaten hırsızı şirkle suçlayabiliriz ya da şirke düşeceğini zaten öngördük. Aynı bu Batı'nın yeni şimdi suçu öngörme palavrası var ya, ondan dolayı veya kafir, yani gerçeği örteni, zaten bu eninde sonunda şirke düşecek. Biz şimdiden şirke düşmüş muamelesi yapayım. Bu çok bence doğru bir davranış şekli değil. Belki de şirke düşmeyecek ve tam tersine tövbe edecek. Veya gerçeği görecek. Yani o gün art niyetli bir şekilde gerçeği örterken nefsinden dolayı, şundan bundan fark etmiyor. Ama bir gün gelecek ve belki de karşısına birisi çıkacak veya başka bir şey olacak. Bir idrak yaşayacak ve tövbe edecek. Şirk deyince işin içerisinde ilah kavramıyla birlikte ele almak gerekir diye düşünüyorum hocam. Yani... Buyurun.
Alişan Hocam, size katılıyorum. Benim yani merkezime aldığım, biraz önceki söyledim, belki ifade edişim şey olmuş olabilir, eksik. Zaten eksik olur her zaman. Yani siz de böyle niye ilişkiye giriyoruz, iletişime giriyoruz? Bunun için. Bir insan ölmediği müddetçe mümin adayıdır hocam, benim için. Ben böyle telaffuz ederim. Ama orta yerdeki şimdi bir alışkanlığın ileriye dönük aşamasında, evet, zaman içerisinde bu insan belki tövbe edecek. Var bunun örnekleri, çok. Hayatta var mı? Var. Yani kendini iyi halde hissedip hakikat üzerinde tanımlayan insan başka bir şekilde yok mu? Var. Şimdi bazı şeyler var. Ben onları kullanmak istemiyorum. İnsanlar bazı kendilerine lider konumunda seçip o insanların her söylediğini, her yaptığını onaylamakla mükellef, aklını, akletmesini, değil mi? Vicdanını körlenmiş. Bu insan nereye doğru evrilir hocam? Arayışını da kaybetmiş. Yani bak, arayışını da kaybetmiş. Sadece oraya odaklanmış veya her neyse, bir tane akıldan besleniyor, bir tane gruptan besleniyor. Bu insan nereye gider hocam? Bugün bu hayatın içerisinde bunlar yok mu hocam? Tam da böyle söyleyeyim.
Soru olarak mı yönelttiniz hocam? Ben hani soru cümlesiyle konuşmaya devam etmek istedim, müdahale etmedim. Hiçbir yere gitmez. Sivil durmuş kardeşim. Eninde sonunda. Şimdi biz şuna inanıyoruz. Ki Kur'an bunu zaten tasdikliyor.
Her insan için... Şurayı da açın. Şurayı da açın. Zulüm ne? Orta yerde bir zulüm varsa sonuçları arasında bir çelişki var mıdır hocam?
Sevgili Durmuş, bak, suç, hata, eksiklik, günah, işte ne bileyim, zulüm, gerçeği saklamak, bütün bunlar, evet, onaylanan şeyler değil. Burada mutabıkız. Ama buradan sen getirir şirke koyarsan olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şirk kavramının içerisinde bir yaratılmışa ilahlık fonksiyonu atamak vardır. Şimdi bir hırsız hiçbir şeyi ilah yerine koymuyor. İnanmasa bile şirk de değil daha. Dikkat et. İnanmıyorum diyor. Varsayalım ateist. Hiçbir yaratıcıya inanmıyorum diyor. Şirk de değil bak. Bu da şirke düşme demiş. Biri inanıyorum dedi. Güzel. Arkasından da dedi ki Tanrı'nın, yaratıcının, Allah'ın neyse ne hangi kavramla hitap ediyorsa yanında bir de Firavun var ya da yanında işte benim atam var, benim işte ne bileyim yöneticim var, benim aşiretim var, benim şuyum var ya da işte şu var, bu var, Mehdi var, Mesih var, peygamber var. Yani yaratılmış herhangi bir şeye ilahlık fonksiyonu yüklediği anda şirk başlar. O yüzden biz la ilahe illallah deriz. La ilahe, yani o yok anlamı ondan. Diyor ki mutlak yaratıcının dışında herhangi bir yaratılmışa ilahlık fonksiyonunu yükleyemez. Bitti. Çünkü yaradanın birliği prensibi insanlığın varoluşu ve uygarlıklar kurup medeniyetler kurup ya da işte hak yolunda yürümesinin tek kriteri, en önemli ve ilk kriteridir. Eğer o yaratanın birliği prensibine, o birlik prensibinden saptığımız anda fitne başlar. Doğrudan fitne başlar. Çünkü ben derim ki, örnek veriyorum ya da biri der ki evet Allah var, haşa, kimse inkar etmiyor, evet. Onun yanında şu da var. Arkasından öbürü çıkar. Senin onun yanında şu var diyorsan bana göre de onun yanında bu var. Bak, fitneye baktın mı? Fitneyi görüyor musun buradaki? Yani toplumu birbirine düşüren, toplumları yok edecek, insanlığı yok edecek bir şey başladı. İlahlar yarıştırması. İşte Zeus var, deniz tanrısı, gök tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı gibi. Çünkü seninle biz her zaman tartışabiliriz. Kavga da edebiliriz. Küsebiliriz de birbirimize. Hiç problem değil. Amma ve lakin sen ya da ben kendi söylemlerimi bir ilahiliğe dayandırdığım anda bir dakika Durmuş Efendi, ben konuşuyorsam ben falan makamdayım ya da işte ben filan adına konuşuyorum dediğim anda şirk başlar. Yani kendime bir ilahilik, kendime bir pay çıkardığım anda, sana karşı bir üstünlük tasladığım anda şirk burada başlar. İlahilik anlamında söylüyorum, yanlış anlama. Sen diyebilirsin ki ben senden iyi çiftçiyim, eyvallah. Ben de sana derim ki ben senden iyi koşarım. Bu başka bir şey. Ama işin içerisinde bir ilahilikle, yani yaratandan, Allah'tan bir torpili ifade edecek bir kavramı sokuşturduğumuz anda işte burada şirke düşeriz. Neden? Aksini ispatlama şansımız yok ki. O zaman bir tek şey kalıyor. Sen mi bana inanacaksın, ben mi sana inanacağım? Hadi haydır Allah, çek kılıcı kalkanı oku, birbirimize dalarız. Şirkin temel problemi burada. Mutlak yaratıcının dışında bir başka yaratılmışa, dikkat edin, yaratılmışa ilahilik yüklemektir şirk. Çünkü bununla kimse mücadele edemez. Ya da yer Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi benim diyen bir adama aksini nasıl ispatlayacaksın? Adam buna inanmış. Yani Tanrı aşağı şey mi diyecek? Hayır ben bunu atamadım, şunu mu atadım diyecek. Haşa, böyle bir şey yok. Bu nedenle peygamberler bile bu makamda değil. Dikkatini çekerim. Yani bu ilahlık fonksiyonu asla ve asla yaratılmışa verilemez. Bunu vermediğimiz sürece de şirke düşmüş değilizdir. Biraz uzun oldu, kusura bakma Durmuş Hocam.
Buyurun. Yok, estağfurullah hocam, anladım. Daha iyi oldu. Şimdi ben şöyle bir soru yönelteyim o zaman. Evet, sizin bu tanımlamalarınız tamam. O zaman Kur'an müşriklerin, değil mi?
müşriklerin niteliklerini sayar. Yani hangi konuda niteliklerini sayar? İşte Allah'a verdikleri sözünü yerine getirmeyen, bağları koparan, bozgunculuk yapan vesaire vesaire, bunları helala haram sayan, helala haram sayan. Bunlar kimin vasıfları hocam? Yani bu müşrik dediğimiz neyi referans alarak bu sıfatları, nitelikleri Kur'an bize sayıyor?
Çok güzel bir soru. Aradaki fark ne biliyor musun? Hemen söyleyeyim. Şirke düştükten sonra olacaklar başka şeydir. Olanlardan dolayı mı şirke düşmüştür, başka şeydir. Yani bu şuna benzer. Birisi birine küfretti. O da onun karşılığında işte ona taş attı. Küfür olmasaydı taş gelmeyecekti. Şimdi burada sebep, Kur'an'da bahsettiğin müşriklerle ilgili tanımlamalar şirkin sonucudur. O tanımlamalar şirke götürmez adam. Bak, şirkin sonucu başka bir şey. Bir takım yanlış eylemler sonucu şirke düşmek bambaşka bir şey sevgili Durmuş.
Hocam, sebeplerini saymıyor mu? Yani siz biraz önce sonuçtunuz. Ben sebeplerini saymıyor mu? Müşriğin sıfatlarını saymıyor mu? O yola, o taşlan, o yola döşenen taşları, hani bir sonraki aşama, bir sonraki aşama işte.
Değil. Değil Durmuşcuğum. Durmuş kardeşim değil, bak onu lütfen dikkatli ol. Şirke düşmenin sonuçları başka şeydir. O sonuçlardan bir tanesi. Örnek veriyorum. Nedir bu? Zalimdir. Nedir bu? Hırsızdır. Nedir bu? Yalancıdır diyelim. Evet, bir insan şirke düşünce zalim, yalancı ya da hırsız veya hepsi birden olabilir. Ya da o, ama buradan şu çıkmaz. Yalancı biri şirktedir. Böyle bir sonuç yok. Şirke düşen biri eninde sonunda yalan söyler. Çünkü onun yaratıcının dışında onun bir yaratıcısı daha var. Yedek ilahı daha var. Bir başka ilah gördüğü daha var. Neyse ne, kendine göre. Ama bir yalancı şirke düşmez. Der ki, der ki kendi kendisine, yalan söyledim. Evet, yaptığım doğru değil. Ama Tanrı'nın yanına yeni bir Tanrı eklemez o. Söylemeye çalıştığım bu sevgili Durmuş.
Hocam, ikili diyaloğa girildi. Bir rahatsız oldum, dinleyici arkadaşlardan da hani böyle şey olur gibi. Anladım hocam. İnşallah bir daha denk geldiği zaman bu konuyu daha şey olarak konuşabiliriz yani.
Tabii.
Yani hem sen konu başlığında şey olmasın hocam. Yani fonksiyonel insan saygı, bunlar güzeldi hocam. Bu tartışma uzar gider hocam. Yani tartışma demeyelim de birbirimize katkı yapmak uzar gider. Tartışma değil bizimki, katkı yapmak.
Eyvallah. Bunu ben özellikle açıklamaya çalıştım. Sebebi şu. İnsanlar birbirlerini, ki şirk biliyorsunuz Kur'an hani ekseninde konuştuğumuz zaman en büyük günahtır. Bak, en büyük günahlardan biri değildir. En büyük günahtır. Mesela dedikoduyla yalan söylemeyi karşılaştırabiliriz. Ya da işte zulümle kafirliği karşılaştırabiliriz. O muydu, bu muydu? İşte her ikisi de kötüdür. Ama şirkle bunların hiçbirini kıyaslayamaz. Çünkü şirke düşen kişinin geri dönüşü çok zordur. Cehalet ya da nefsaniyet nedeniyle hatalar yapan insanların her zaman için geri dönme şansı vardır. Ama Allah göstermesin. Yaratıcı kudretin yanına sen yedek bir ilah koyduğun anda işte bunun geri dönüşü neredeyse mümkün değil. O yüzden en büyük günah şirk. Geri dönüşü yok. Pişman olma şansı yok kişinin. Çünkü mekanizmada öyle bir çalışıyor ki, bakın, şirkin en kaba halini büyü yapanlar da görürsünüz. Büyüyle kötülük yapan var ya, o anlamda bahsediyorum. Bakın, şirkin, ha Durmuş hocam şunu söylesen inanırdım, kabul ederdim. büyücülükle uğraşan biri şirktedir dersen, inan bana zerre kadar şüphe etmeden haklısın derdi. Çünkü büyü dediğimiz şey, insanların doğal yeteneklerinin dışında maddeyle, maddenin başka özelliklerini kullanarak, yani hani Allah'ın isim ve sıfatları diye geçer ya Kur'an'da, işte Semih, Basir, işte Ekrem, Aziz gibi. O verdiği, kuluna nasip ettiği cüz'i miktardaki o sıfatlardan zerresi kadar ya da ne bileyim nasibi kadar nasiplendirdiği o ilahi irade kanunlarını nefsine ya da bir başkasına kötülüğe kullanıyor. Artık o Allah'ın yanına kendini ortak koymuş. Büyü yapan biri doğrudan Allah'ın yanına kendisini ortak koymuştur. Samimiyetle söylüyorum. Allah adına karar veriyordur. Birinin kötülüğünü, birine zarar veriyordur. Olağanüstü şeyleri kullanarak. Yani Durmuş hocam şimdi bana burada hakaret etse, ya ben ya susarım ya da aynıyla cevap veririm. Seçme özgürlüğüm hala var. Ama bir insana o insanın haberi olmadan iradesinin dışında müdahale etmek, işte bu kudret sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Bunu bir başka kulun da bunu kullanmaya kalkması, ki büyü de bunlardan biridir, İşte bu doğrudan şirktir değerli Durmuş hocam. Evet değerli arkadaşlar, konu bambaşka bir yere gitti. İnsana saygı derken ya da bir varlığa, bir yaratılmışa saygı derken neye göre kriter alacağız? Bir arkadaş dedi ki hayvanlara saygı duyalım ama hayvanları da yiyoruz, hadi bakalım ne yapacağız? Başka biri başka bir şey dedi. Sohbet odasında konuşuyoruz. İşte düşünce özgürlüğü, düşünceyi ifade özgürlüğü. Ya tamam, düşünceyi ifade özgürlüğü de nereye kadar? Düşünce özgürlüğü ya da işte insanın insan hakları şudur budur diye bize ısrarla dayattıkları bir şey var. Burada biz sınırı nerede koyacağız? Yani birinin birine hakareti düşünce özgürlüğü müdür? Ya da birinin, işte örnek veriyorum, bir tanesi diyor ki senin ülkenin toprakları senin değil, benim ülkemi. Bu düşünce özgürlüğü müdür? Bu direkt saldırıdır. Ne yapalım? Düşünce özgürlüğü Ermenistan anayasasında, efendim Ardahan, Kars falan filan bizim topraklarımız diye geçiyor. Düşünce ifade ediyorlar ya, saygı mı duyalım? Saygı duyalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bu saldırganlıktır doğrudan. İşte yok düşünce özgürlüğü, yok insan hakları diye bize yutturulan kavramların arka planında olması gerekeni dillendirmeyince maalesef her şey birbirine giriyor. Zaten insanlar da en sonunda birbirlerine bazen hakarete varan cümleler kullanıyorlar. Oysa olması gereken fonksiyona saygı olmalıydı diye düşünüyorum. Bir insanın fonksiyonu nedir? Bir insan yemek yeme hakkına sahip midir? Tabii ki buna saygı göstermek zorundayız. Bir insan işte şudur budur vesaire vesaire. Bir sürü şeyi sayabiliriz. Ama ister insani etik değerler diyelim, ister muhkem ayetler diyelim, ki muhkem ayetler kutsal metinlerde tam da bunun için vardır. Muhkem ayetlerin sınırını aşmadığın sürece o varlık fonksiyonunu yerine getiriyor zaten. Yani muhkem ayetler nedir? Çalma, yalan söyleme, dedikodu yapma, ihtiyacından fazlasına el koyma, uzar gider. Yani 30-35 madde çıkartılabilir Kur'an'dan. Şimdi tek tek saymayayım. Daima hayra barışa dönük fikir üret, işte fitne çıkarma, fesatlık yapma falan falan. Tek tek saymayalım. Bu muhkem ayetlere uyuyorsa bir beşer, ister inansın ister inanmasın, zerre kadar önemli değil. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Saygıyı hak ediyordur. Eğer yalan söylemiyorsa, hırsızlık yapmıyorsa, zulüm etmiyorsa, fitne çıkarmıyorsa, zarar vermiyorsa gibi gibi gibi. Evet, ben bir yaratıcıya inanmıyorum. İnanmazsa inanmasın, Allah'la onun arasında. Benim için o adamın muhkem ayete uyup uymadığı kriterdir. Devamında bazıları da buna insani etik değerler diyor. İşte peki aynı fonksiyonu insan için ya da görevini layıkıyla yapıyorsa, sadece bunları değil, işte bir iş verdiniz, musluk tamircisi musluğu düzgün tamir etmiyorsa, o yine işini düzgün yapmayan kişi de muhkem ayetlere ters iş yapıyordur. Bu anlamda işini düzgün yapmayan birine, isterse dünyanın en iyi insanı olsun, benim gözümde zerre kadar saygı duyulacak biri değil. Ya işini düzgün yapsın ya da hiç yapmasın. Başka bir iş yapsın ya da hiçbir şey yapamıyorsa otursun oturdu. Bunun gibi. Verdiği sözü, her şey dört dörtlük ama verdiği sözü tutmuyor. Zerre kadar saygıya hak eden biri değildir. Çünkü bu tür şeyler insan olma fonksiyonunun temel düsturları. Biz bunları yapmıyorsak ya da yanlış davranışları sürdürüyorsak insan olma fonksiyonumuzu yerine getiremiyoruz. Aynı fonksiyonu ben bir inekten beklemem. İnekten beklediğim fonksiyon nedir? Örnek veriyorum. Sütünü vermesi. Ben inekten süt alabiliyorsam o hayvana saygı duymak ve onun karşısında onun hak ettiği saygıyı göstermek zorundayım. Nasıl? Yaşam ortamını düzgün tutmalıyım. İşte gıdasını düzgün vermeliyim ya da işte bağlamamalıyım. Hiçbir hayvan çünkü zincirle doğmaz anasından. Tutup iple bağlamak bir hayvana saygı değildir. Kimse kusura bakmasın. Allah'ın yarattığına saygı göstermeyenin Allah'a da saygısı yoktur. Kabul ederiz etmeyiz ayrı konu. Var mı böyle bir şey? Hayvanın doğasında var mı iple bağlanmak 24 saat, 365 gün? Onun yerine bir koyun kendinizi. Ya da hayvanın fonksiyonu nedir? O canlı da tekamül edecek. Nasıl tekamül edecek? İşte büyüyecek, doğuracak, süt verecek. Onun yavrusu bir daha doğuyor, bir daha devam ederken. Hayvan olmanın fonksiyonunu yerine getiriyorsa sorun yok. Ama sürünün içerisinde bir tane inek var diyelim, habire diğerlerine zarar veriyor. O hayvan olmanın fonksiyonunu yerine getirmediği için ya da işte danaları süsüyor. Kendinden küçük olanları köşeye sıkıştırıp kaburgasını kırıyor. Ha işte onun kesebilirsiniz. Kesebiliriz. Çünkü o hayvan olmanın fonksiyonunu yerine getirmiyor. Gibi gibi. Bilmiyorum değerli arkadaşlar. Aynı şekilde bitki. Aynı şekilde taş. Ya da toprak. Şimdi bir taştan bizim beklentimiz nedir? İşte örnek veriyorum. Bina yapıyorsak sağlam olmasıdır. Eğer o taş sağlam olarak o fonksiyonu görebiliyorsa ben taşa da saygı göstermek zorundayım. Bazı arkadaşlar merak edebilir, ya taşa saygı nasıl olacak? Taşa saygı, taşın olması gerektiği şekilde kullanmaktır. Taşı alıp ben bu taşı işte manzaramı bozuyor, alayım sökeyim götüreyim karşımdaki arazi dümdüz olsun. Eğer sen o araziyi kullanmayacaksan o taşın orada durması gerekir. Taşa saygı bunu gerektirir. O taş orada bir iş görüyor çünkü. Ha, araziniz vardır, işte ekip biçeceksinizdir. Taşı kenara alayım, tamam, sorun yok. Ya da taşı kırayım, duvar yapayım. Taşa saygı, taşın ne için yaratıldığıyla ilgili birazcık olsun sezgilerimizin izin verdiği kadarıyla o yaratılmışı yerli yerinde kullanmak ya da değerlendirmek ya da ona göre tavırlanmaktır diye. İşte biz canlı varlıkların fonksiyonlarını yerine getirmelerine tekamül diyoruz. Yani bitki tekamül eder, hayvan tekamül eder, insan tekamül eder. Cansız dediğimiz varlıkların ise taş, toprak, neyse işte elementler, bunlar ise inkişaf eder, ayırırız. tekamülle inkişaf. Bir maddenin inkişafını ruhsal varlıktan, yani canlı varlıktan gelen etkilere adaptasyonuyla ölçeriz. Yani benim vücudumdaki demir topraktaki demire göre daha inkişaf etmiştir. Neden? Çünkü topraktaki demiri ben yalayarak vücuduma dahil edemem. Benim ruhsal varlığımdan gelen tesirleri topraktaki demir absorbe edip işte onları içselleştirip benim vücudumda yeni hücreler kuramıyor. Yani inşaat demiri yalamakla biz vücudumuza demir elementini alamayız. Hayvandan ya da bitkiden alıyor. Bunun gibi. İşte inkişafı böyle anlayabiliriz. Ya da hidrojen atomunun yine ruhi varlıktan gelen tesirlerle daha gelişerek işte nedir? Bakır, demir, çinko, uranyum, altın ve benzeri elementlere doğru dönüşmesi hali de gene maddenin inkişafıdır. İşte burada biz canlıyı ayırıyoruz. Yani tekamül dediğimiz kavramla inkişafı ayırmamızın sebebi bu değerli dostlar. Tekamül ise maddeden gelen tesirlerin etkisinde kalmak yerine maddeyi ruhsal varlıktan, yani ruhsal yapımızdan gelen tesirlere göre inkişaf ettirmektir. Maddeyi yönetebilmektir. Günümüzde maalesef madde insanlığı yönetiyor. Yani maddi tesirler insanları o kadar kontrol altına almış ki 5 evi var, hala bir 10 evim olsun diye uğraşan tipler var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir arabası var. İşte 2-3 yaşında, yok diyor yeni model almalıyım, bu yaşlandı. Bunlar maddeye teslim olan bir yapının göstergesidir. Bu nedenle tekamül ve inkişaf farkını anlatmaya çalıştım. Madde ölümsüzdür, bunu hepimiz biliriz. Ama beşeri yapı ölümlüyüzdür, bunu da biliriz. İşte insanların sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyevi arzuları ve istifçiliğe yönelmelerinin arka planındaki o maddesel tesirlerdir. Çünkü maddenin ölümü diye bir şey yok ki. Benim vücudumdaki demir, demir, ben vefat ettikten sonra toprağa geri dönecek. Demirin, yani demirin ya da benim vücudumdaki çinkonun, ne bileyim benim vücudumdaki elementlerin böyle bir derdi yok. Ali İhsan ölünce biz de ölürüz gibi. O zaten ölümsüz, dönüşüp duruyor. İşte insan da sanki ölümsüzmüşçesine sürekli maddi bir birikim ya da maddeye olan tutkusuyla davranmaya başladığı zaman burada biz maddenin etkisi altında kalan geri varlık diyoruz. Maddenin etkisinde kalan geri varlık. Maddeyi kontrol edemiyor çünkü tekamül sürecinde o aşamaya gelememiş. Maddenin etkisinde kalıyor. İşte hep derler ya, insan ruhu olan bir beden değildir, bedeni olan bir ruhtur. Bu anlam farkı çok önemli. Burada bizim tekamülden kastımız maddenin etkisinde kalmamak, maddeyi etki altında tutmaktır. Maddeyi etki altında tutmak demek ondan gelen cazibe etkisine karşı kendini koruyabilmektir. Bu cazibe etkisi İstifçilikte kendini gösterir, tutku olarak gösterir. Hatta ve hatta. Neyse, o detaya girmeyelim. Yavaş yavaş zamanımız da doluyor. İşte insan fonksiyonunu tekamül anlamında yürüten bir varlığa inanır, inanmaz, cahildir, alimdir, şudur budur saygı göstermek zorundayız. Düşüncesine eğer İnsan olma fonksiyonuna ters düşünceleri varsa ben ona saygı duymak zorunda değilim. İşte sınırları nerede çizeceğiz diye koyduk ya, insana da saygı duymak zorunda değilim. Eğer insan olma fonksiyonunun gereğini yapmıyorsa, ki bugün görüyoruz, işte yakın bir örnek Netanyahu'nun yaptıkları, soykırım. Yarın bir gün Netanyahu bir fikir beyan etti. Doğru ya da yanlış. Saygı duymak zorundasın. Hayır efendim, duymak zorunda değilim. Çünkü o insan olma nosyonunu, fonksiyonunu kaybetmiş. İsterse Allah bir desin, ona bile saygı duyuyor. Ondan öğrenecek değilim Allah'ın birliğini. Gibi gibi gibi. İşte bu noktada değerli arkadaşlar, özetlersek saygının olmadığı yerde sevgi olmaz. Saygının kriteri de düşünceye özgürlük, insan hakları gibi safsataları bir kenara bırakıp, eğer karşı taraf, efendim benim düşüncem böyle, çocuklar dövülebilir diyen bir insanlık suçlusu varsa, ben o düşüncem eyleme dökmediği sürece sorun yok, bunu diyemeyiz. Onu orada susturacağız. Hayır efendim, bırak çocuğu. Hiçbir canlıya sen kaba kuvvet kullanamazsın. Çünkü bu söylediğin şey düşünce özgürlüğüne girmez. Bu söylediğin şey, çünkü ondan önce insanlık dışı bir söylem asla düşünce özgürlüğü kapsamında değildir. İnsanlık fonksiyonunu tanımlamak da çok da zor değil zaten. Toplasanız 15-20 maddede bitiyor.
Şöyle parantez açayım. Ali Sen Hocam, el kaldırmadım ama. Bizim sorunumuz hocam, biraz önceki tanımlamalardan, biz göreceli hale getirdiğimiz için mi sıkıntı yaşıyoruz? Hani bana göre, ona göre, şuna göre diye böyle bir doğru tanımlaması, iyi tanımlaması veya ahlak tanımlaması var ya. Bu göreceli hale getirdiğimiz için mi böyle bir sıkıntı yaşıyoruz?
Tam da bu yüzden. Kesinlikle bu yüzden. Bana göre ne yalandır ne değildir. Ya yalan yalandır. Durmuşa göresi, Ali sana göresi olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır. Dedikodu dedikodudur. Sözünü tutmamak Durmuşa göre ayrı, Ali sana göre ayrı olmaz. Verdiğin sözü tutmuyorsan. Fitnenin Durmuşa göresi, Ali sana göresi olmaz. Yani bu bizim toplamda ister insani etik değerler diyelim, ister muhkem ayetler diyelim, ister Türklüğün 33 töresi diyelim, ne dersek diyelim. Bunların başında ne gelir? Varlığın ahlaklı seçme özgürlüğüne karışma. Mesela insan olmanın en önemli kriterlerinden biri de budur. Ben çocuğumun hangi okuluna gideceğine ben karar vereceğim. Ha, özel okula mı gidecek, devlet okuluna, buna karar verebilirsin. Bütçe seni ilgilendiriyor çünkü. Bence devlet okuluna gitsin. Ama doktor mu olacak, pilot mu olacak? Bırak çocuk karar versin. O onun ahlaklı seçme özgürlüğüne müdahale olur. Ya da işte ben bir karar verdim. Bunun insani etik değerlerle çelişen bir tarafı yok. Hayır efendim, illa benim dediğim gibi yap. Ne yap? İşte akşam fasulye yeme, nohut ye. Bu benim ahlaklı seçme özgürlüğüme müdahaledir. Ve bu fikre ya da bu öneriye ben saygı duymak zorunda değilim. Bunun gibi değerli arkadaşlar, anlatmaya çalıştığım şey bu. Buyur Durmuş Hocam.
Ali Sen Hocam, biz bunu göreceli hale getiriyoruz ya, bunun tabii bu artık iyice fark edilir bir hal aldı, durum aldı. Peki o zaman bunun arka planında bunu göreceli ve özgürlükler dediğim, biraz önce de vurgu yaptığın, onun adı altında bedensel özgürlüğü atıp yaparak, bedenin isteklerini atıp yaparak bu özgürlüğün üzerinden doğruları yanlış, yanlışları doğru diye, bana göre ona göre diye tanımladığımız zaman, bunun bir sonraki, bir geriden gelen aşaması, buna bencillik, hazza dayalı, gerçekleştirmek istediği niyeti, bu oraya mı gider hocam? Yani bu insan niye bunu, bu insan bunu niye ısrarla vurguluyor? Bana göre bu doğru böyledir diye neden vurgulama ihtiyacı hissediyor? Bunun arka planında yani bir niyeti olacak ki bunu vurgulamasının bir amacı olacak. O amacı bir tık geriye gittiğimiz zaman onu nasıl tanımlarsınız Ali Sen Hocam? Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim sevgili Durmuş. İnsanı insanlıktan uzaklaştırmaya çalışan bir operasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya insan dediğimiz şey, canlı türü belli, yani hayvanda da aynı şey var da neyse. Hatta bitkide bile var. Yani artı eksi diye konuştuğumuz kadın erkek gibi, yani din ve bilim nasıl artı eksi kutupsa, bir elektriğin iki artısı ve eksisi varsa, bunun gibi İnsan doğasına baktığımız zaman da canlılık anlamında kadın ve erkek var. Sen şimdi tutup bu tür ilişkileri kanunen şöyledir böyledir, orası ayrı konu. O yönetmelik şudur budur, o da beni ilgilendirmiyor. Zaten hiçbir zaman eşcinsellikle ilgili bir yasa yok ki suçtur diye. Bunu niye benim gözüme sokuyorsun? O zaman senin derdin başka. Kimsenin yatak odası bizi ilgilendirmez. Zaten insan olmanın gereği de budur. Yani bana ki herkesin özel hayatında. Ama herkes özel hayatını böyle ortaya taşımaya çalışıyorsa o zaman insanı insandan uzaklaştırmaya çalışan bir yapıdır. Ben buna saygı göstermek zorunda değilim. Hoşgörü de göstermek zorunda değilim. Bu da düşünce özgürlüğü kapsamına girmez. Çünkü insanı insan olma fonksiyonundan uzaklaştırıyor. LGBT artı. Artısı ne ya? İşte artısı var bir sürü. İşi zıvanadan çıkarttılar, pedofiliye kadar geldik. Getirildi yani konu. 14 yaşında çocuğun evlilik veya cinsiyet değiştirme kararının onun özgür iradesine olduğunu savunacak kadar sapık bir zihniyet var. Şimdi ben buna vay bu da bir düşüncedir, hoşgörülü ya da saygı duymalıyım mı diyeceğim. Asla saygı duymayacağım. Neden? Çünkü insanın insan fonksiyonuna saldıran bir düşünce bu. Kadın ve erkeğin aile dedikleri bir kurum var. Bu aile dediğimiz kurum tesadüf değildir. Kadın, erkek, çocuk bir araya geldiği zaman yeryüzünde bir başka nurlanma olur. Yani bir aile yapısı. O yüzden ben hep söylerim, aile kutsaldır. Aile çok önemlidir. Anne, baba, çocuk olduğu andan itibaren yeryüzünde yeni bir rahmet ortaya çıkar. Bakın, bütün samimiyetimle söylüyorum. Çocuğun doğması meselesi değil, aile olması meselesinden bahsediyorum. O üçlü yapının, ha çocuk 3, 4, 5 olabilir. Üçlü derken çocuk sayısından bahsetmiyorum. Anne var, baba var, bir de çocuk ya da çocuklar var. Bu üçlü bir yapıdır. Bu insan olmanın fonksiyonlarından biridir. Ha Allah göstermesin, takdiri ilahi. Kadın veya erkek kısır olabilir. Bu ayrı. Ama biri çıkar da kısırlığı matah girmiş gibi savunuyorsa bir dakika derim ya, sen ne saçmalıyorsun? Bu şuna benzer. Olabilir, insan bir iş kazası veya doğum nedeniyle diyelim ki parmaklarını kaybetti. Ya arkadaş ne güzel de parmaksız hayat diyor muyuz? Demiyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Yani o yüzden Durmuş Hocam, LGBT dediğin o yapı tamamen insanı insanlıktan uzaklaştıran ve insan olma fonksiyonunu ket vurmaya çalışan bir yapı olduğu için biz saygı duymayacağız. Bunu da düşünce özgürlüğü olarak ifade etmeyeceğiz hiçbir zaman. Yani o gözle bakmayacağız. Yani ben kendi adıma bakmayacağım derken, bakmayacağız derken insanlık anlamında konuşuyorum. Kendi adıma asla LGBT'ye de, artısına da, eksisine de, hoşgörüyle de bakmıyorum. Saygı da duymuyorum. Doğru da bulmuyorum. Ama tekrar söylüyorum. Bir sağlık problemidir. Eyvallah. Doktora gider, tedaviler olur. Yine de çözülemez. Onun kendi tercihidir. Ona bir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Kınayamam. Bakın yanlış anlamayın. Biyolojik yapılardaki sorunlar nedeniyle nasıl bir insan iş kazasında parmağını kaybedince vay parmaksız demiyoruz. Bu çok aşağılık bir ifade olur. Kınamak yani. Ve biyolojik sebeplerden dolayı, psikolojik değil, ikisini birbirine karıştırmıyorum. Biyolojik sebeplerden dolayı böyle bir sorunu varsa bir insanın, doktora da gidip tedavi olamıyorsa, olamadıysa, o zaman onun özel hayat tercihine saygı duymak zorundayız. Bu anlamda söylüyorum.
Anladım. Alişan Hocam şurayı da açın o zaman. Olmak, sizin biraz önceki başlığınız tekamüle işaret ediyor. Olmak. İkincisi de tam böyle biraz önceki tanımladığınız görünmek, teşhir edilmek. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler olduğunu biliyoruz.
hani biri olmak derken sahiciliğe, şahsiyete dayanırken görünmek ise sahtelikle ilgili bir bizde şey oluşturuyor. Bir ne diyelim zihinsel açılım oluşturuyor. Ha bu hep böyle midir? Asla değildir. Tam bu noktada bu olmakla görünmenin arasındaki fark, görünmenin bir içsel yozlaşmaya doğru ilerlediğini işaret edebilir miyiz hocam?
Zaten temel problemimiz bu. Bir durmuş hocam. Yani diyelim ki ben bir iş kazasında parmaklarımı kaybettim. Allah göstermesin, kimsenin başına gelmesin. Evet, bu benim için bir acıdır ama bunu ben bir çocuğa gidip aa parmaksız hayat şöyle güzel, yani çocukları da etkileyip parmaksız bir yaşamı savunur hale gelirsem LGBT'de olduğu gibi, o zaman ben burada art niyet beklerim. Ya parmaksız bir yaşam olur mu? Ya da ne bileyim herhangi bir insan olma fonksiyonunun yerine getirilemeyişinden insan övünür mü? Ya da bunu teşvik için kullanabilir mi? LGBT için kullanıyorum, söylüyorum. İşte bu yüzden sıkıntı. Yani sen özel hayat tercihini niye topluma dayatmaya çalışıyorsun? Biz de bunlar bizim doğal haklarımız, evlenelim. Ya nesine evleneceksin iki erkek ya da iki kadın? Yani çocuk dünyaya getireceksin de onun ebeveynlik haklarını mı koruyorsun evlenerek? Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Dolayısıyla, gerçi bunlar biraz daha somut ama bunu topluma dayatmaya çalışan, yani insanı insan olma fonksiyonlarından mahrum eden bir takım davranışları empozisyon olarak topluma dayatan fikirlere ya da davranışlara ben saygı duymak zorunda değilim, kabul etmek zorunda da değilim. Gerekirse de susturmak zorundayım. Bunu her anlamda alabiliriz. İnsan olmanın standartları belli. Ara sıra yalan söylenebilir. Hayır efendim, ara sıra da yalan söylenemez. Söyleriz söylemeyiz ayrı konu. Ama bunu savunamayız bunun gibi. Evet, mikrofonu alan değerli arkadaşlarımız buyurun lütfen. Biz Durmuş Hocam'la daldık sohbete. Buyurun Aslı Hanım.
Herkese iyi akşamlar. Hocam son zamanlarda bu enteresan olaylar oluyor ve bu düşünce olayı da hani böyle, bu benim düşüncem gerçekten çok rahatsız ediyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, yani artık düşünceyi bırakıp o düşüncenin arkasında o düşünceyi besleyen, oluşturan bilgiyle aslında sanki şey yapmak zorundayız. Nasıl diyeyim, muhatap olmaya başlamak zorundayız ya da onu aramak zorundayız. Çünkü enteresan bir şekilde ya bizde özellikle bizim toplum bildiğim için yani oradan örnek vereceğim. Herkes bir düşünce beyan ediyor ama o düşüncesini nasıl temellendirdiği, o düşüncesine neden olan bilgiyi konuşma kısmı hepimiz, yani kendi adıma söyleyeyim yani ben de unutmuşum aslında. Şimdi dönüp oraya bakınca ya bilgi sağlam olunca ondan çıkacak düşünce zaten güzel bir düşünce oluyor. Doğru bir şeye hizmet eden bir şey olur. Fakat bugün bunları düşünürken sizin tweetinizi okudum. Mesela orada kibir vardı. Neydi o Rus düşünürün ismi, şu an hatırlamıyorum ama. Mesela hani orada siz kibre bir vurgu yapmıştınız. Şimdi bilgiyi de...
Özür dilerim Aslı Hocam. Sorunuza cevap vermek için mikrofonunuzu kapattım. Alexander Dugin Putin'in danışmanıdır. Eflatun'un kibirini savunur gibi, belki çeviri hatasıdır bilmiyorum ama normalde Dugin boş bir adam değildir ama orada Eflatun'un kibirini savunur gibi bir fikir, yani Eflatun'u anlıyorsan iyidir, anlamıyorsan bu senin sorunundur, yoksa Eflatun işte yanlış bir şey söylemez gibi bir mana çıkıyordu. O yüzden dedim Eflatuncu kibire teslim olmak en büyük tehlikedir diye. Buyurun Aslı Hocam.
Yani bilgiyi de diyelim analiz ettik düşüncenin arkasındaki, bir de böyle bu kibir bilmem ne kısmını bir de analiz etmek var. Orada da sanırım yine kozumuz şey oluyor değil mi? Yani muhkem ayetlerle olan ya, evrensel ahlak ilkeleri ya da onlarla çelişmediği. İnanın çünkü şu düşünce kirliliğiyle nasıl baş edeceğim konusunda bazen kendimi böyle çok açmazda hissediyorum. Bunları paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim Aslı Hocam. O da kaydediliyor. Zaten sonra Sezgisel Akil Koma da koyacağız biz bu kaydı. Odanın başında şunu söyledik. Bir insan inanabilir, inanmayabilir. Hiç sorun yok. Yeter ki ister insani etik değerler diyelim, ister işte ulvi metinlerdeki muhkem ayetler diyelim ya da Türk töresi diyelim, hiç fark etmez. Bu insani etik değerlerden ki en tepede ahlaklı seçme özgürlüğüne karışma ilkesi vardır. Yani zulmeden birine karışma olmaz. Orada ahlak zulüm var. Yani o onun seçme özgürlüğüdür. Zulmetme özgürlüğünü kullanıyor diyemeyiz. Ya da zulmetme düşüncesini yayıyor, bu düşünce özgürlüğüne girer diyemeyiz. Çünkü ahlaklı seçme özgürlüğüne müdahale etmek hiçbir yaratılmışın haddine değildir. İşte devamında yalan söylemek dedik, işte hırsızlık dedik, dedikodu dedik falan falan falan bir sürü şeyi konuştuk. Bunlarla çelişmiyorsa eğer, evet, ondan sonraki her düşünce kişinin kendi halini ifade eder. Belki o düşünceyi biz bugün anlayamıyoruz, 10 sene sonra anlayacağız. Bugün çok saçma gelen bir fikir, eğer bu ilahi irade kanunları ya da insani etik değerlerle çelişmiyorsa belki 10 sene sonra bizim için anlamlı bir fikir olacak. Tek kriterimiz bu. En tepede de gelen, yani ilk temel kural, şirk hariç. Bakın, şirk deyince sakın şu yanlış anlaşılmasın. İnanmayan biri şirkte değildir. Bunu Durmuş Hocam'la çok konuştuk odanın başında. Yani bir kişi diyorsa ki Tanrı yoktur, bu kişi şirke düşmüş biri değildir. Tanrı'nın dışında, yani yaratıcı, yoktan var eden kudretin dışında bir başka yaratılmışa ilahlık fonksiyonu vermektir şirk. İnanmayan biri zaten şirke düşemez. Bu anlamda şirke düşmüyorsa, tekrar ikinci kriter anlamında söylüyorum, ve benzeri bir takım şeyleri, yani insan olmanın fonksiyonunu yerine getirmeyi engelleyecek bir takım söylemler ve eylemler değilse, insanlar her fikri, düşüncesini tabii ki savunabilir. Ve biz de ona insan olma fonksiyonuna zarar vermiyorsa eğer, insan diye tanımladığımız bu canlıyı bu fonksiyon, yani fonksiyonlarına engel olmuyorsa, fikir fikirdir diyeceğiz. Bugün anlamayabiliriz. Ya da belki de yanlış bir fikirdir. Olabilir. İşte der ki armut en faydalı meyvedir. İşte Gamer Bey'e de göre de işte ne bileyim elma en faydalı meyvedir. Durmuş'a göre karpuz diyelim. Durmuş kardeşim karpuzu sonuna kadar savunabilir. Bence hiçbir mahsuru yok. Ben de armutu savunurum. Bu başka bir şey. Ama işin içerisine ilahi uluhiyet girer de Durmuş Bey ya da ben şöyle dersem, efendim armut ilahi bir meyvedir, İşte niye şu şekliyle bilmem neye benziyor dediğim anda hem bu şirke girer, hem de çünkü sırtımı ben Tanrı'ya dayadıktan sonra aksini kim ispatlayabilir? Yani haşa, Allah gelip yok Ali İhsan Efendi armut o kadar da iyi bir meyve değildir demeyeceğine göre, İşte buradaki en büyük problem sırtımızı bir ilahi güce dayayıp ahkam kesme hali. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu Aslı Hocam?
Hocam evet, yani oldu. Fakat şöyle, şimdi ben mesela bugün sizin mesajınızı o tweet'i okuyunca niye çok etkilendim? Şimdi ben felsefeciyim. Mesela bu metni ben de karşıma çıktığında, mesela şu analizi yapamıyorum ama siz yaptığınızdan çok net gözlemleyebiliyorum. Evet, doğru, hakikaten yani söylemde şeylik var. O kavramların arkasına gizlenip böyle sanki çok muhteşem bir şey söylüyormuş gibi. Mesela bu nasıl diyeyim, bu metin okuma şeklimizle ilgili mi bir sıkıntı var acaba? Ona bakarkenki şeyle ilgili. Yani sizin şu, nasıl diyeyim, şu net keskin bakış açınızı şey yapmaya çalışıyorum, hani uygulamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var şu süreçte. Herhalde o da zamanla pratikle olacak ama bunun bir yöntemi, metodolojisi var mıdır diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki deminden beri zaten bunu anlatıyorum. Ama inanın bu böyle anlatıldığı kadar kolay olmuyor pratiğe uygularken. Onu yapmak için bile çok ciddi antrenman gerekiyor sanırım. Yani metin okurken ki açıkçası yönteminizi merak ediyorum. Yani gerçi diyeceksiniz ki şimdi zaten bunu anlatıyorum diyeceğim.
Estağfurullah. Yani orada herhangi bir şekilde hep konuşuyoruz ya, hırs, kin, gurur, kıskançlık vesaire, tutku, şehvet ve benzeri. Bu tür bir iz gördüğünüz anda zaten onun yanlışlığını doğrudan fark edebilirsiniz. Yani neyi takip edeceğinizi bilirseniz veya hangi mizana oturtacağınızı bilirseniz, ben neye oturtacağım? Bir metin okudum, bir fikirle karşılaştım. Bir, bu fikir benim ahlaklı ya da bir insanın ahlaklı seçme özgürlüğüne müdahale içeriyor mu? İki, bu fikir ya da bu düşünce hırs, kin, gurur, kıskançlık, işte ne bileyim tutku ve benzeri bir şeyi tetikliyor mu? Yani bu mizana oturttuğumuz anda İnsan olma fonksiyonuna zarar ve yani engelleyecek ya da dışlayan bir fikirse doğrudan yanlıştır zaten. Ölçü bu. Yani çok fazla bir şey değil. Bunu şablon gibi, hani doğru cevap anahtarı vardır ya, cevap kağıdına koyarsınız şak diye çıkar şey ortaya. Doğru yanıtlar. Bu da bunun gibi. Ha, arkadaşlar inanır inanmaz kesinlikle saygı duyarım. O başka bir iş. Benim için kolay ölçü ne? Kur'an'ın muhkem ayetleri, yani tekamülün kriterleri. Burada kibir var mı? Çok net bir şekilde var. Eflatun efendim felsefenin temel taşıymış. Ona muhalefet etmek, işte Eflatun felsefenin prensiymiş. Ona muhalefet etmek onu anlamadığımız içinmiş. Kim Eflatun'a muhalefet ederse eninde sonunda mahcup olurmuş. Hadi ya. Bundan 2500 sene önceki adamın söyledikleri benim için hala geçerliyse ben bittim zaten insan olarak. Yani bu Eflatun nerede dediği yanlış anlamına gelmez. Ama Eflatun'u fikirlerini eleştirmek, eleştiriyorsan anlamamışsındır demek, bu bir saçmalık. Bu anlamda. Gaver Bey mikrofon aldınız. Buyurun lütfen. Yavaş yavaş çünkü odayı da kapatacağız. Sanırım Kamer Bey müsait değil. Evet değerli dostlar.
Ali Sen Hocam, ben şöyle bir araya gireyim. Bir ricada bulunuyorum sizden. Biraz önce Aslan Efendi de bir şeylere vurgu yaptı. Hani bu düşünceden nasıl kurtulacağımıza dair. Hocam bu akletme diye kullandığımız Batı'nın akıl kavramının dışında kalbin poksiyonu, düşünsel anlamdaki kalbin poksiyonu, kalp biraz önceki bütün o tanımlamalarınızı içeriye kapsadığı zaman kalp nasıl bir hastalıklı hale dönüşüyor, bunu insan işte bile isteye veyahut da istemeyerek orayı nasıl besliyor ve bunun akılla olan ilişkisi, yani kalbin fonksiyonuna dair, niteliklerine dair bir anlatı hocam. Ben bunu önemsiyorum hocam. Yani bilmiyorum, belki de şey mi oluyor ama ondan bağımsız bir yerlere vurgu yaparak bütünü parçalayan akletme bütün hepsini kapsıyor. Sanki biz bu çelişkilerden de çok kurtulamayacağız gibi geliyor. Hani bir hadis de var, işte bunlarla alakalı ayetler de var, onları söylememe gerek yok bildiğiniz için. Bununla alakalı böyle bir oda müsait zamanda yaparsanız ve bunu işlerseniz, ben zannediyorum hocam birçok konu birazcık daha böyle şey dikkat çekecektir. Yani birazcık daha böyle ne diyeceğiz, kendimizi içe dönük bir sorgulamaya tabi tutacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam.
Estağfurullah hocam, ben teşekkür ederim. Şimdi sizin kalp dediğiniz şeye ben sezgi melekesi diyorum. Akletmek evet çok önemli. akletmek olayları birbirine bağlamak ya da sebepleri, sebep sonuç ilişkileri üzerinde ilişkisel bir bağ kurmaya çalışmaya biz düz anlamda, basit anlamda akletmek diyoruz. Yani bir ses geliyorsa, sesin arkasından da bir araba geçiyorsa, evet en ilkel anlamında söylüyorum, bu ses bu arabaya aittir diyebiliriz. Ya da günümüzde çok sıkıntılı bir konu var, ülkemizde özellikle sokak köpekleri konusu. Şimdi akledelim. Normalde sokaktaki köpeğin bana bir zararı var mı? Aslında yok. Yani yoksa sorun yok. Fakat akıl bize şunu söyler. Bu iki köpek ve bir köpek 6 yavru doğuruyorsa, yılda 2 defa doğuruyorsa demek ki bir yıl sonra bu iki köpekten 12 tane yavru çıkar. Akletmek bunu gerektirir. İnsan olmanın şeyi de budur zaten. Özelliklerinden biridir gene. 12 köpek üzerinden bir hesap yaparsam yakında bütün sokaklar köpekle dolar. Şimdi milletvekilleri bunu akletselerdi eğer, o anlamsız yasayı çıkartıp Türk milletinin evlatlarını, misafirlerini köpeklere parçalatmazlardı. Bu anlamda baktığımız zaman eğer sokak köpeği dediğimiz, mesela kedi o anlamda o kadar tehlikeli değil. Neden? Kedi insana saldırmıyor çünkü. Bu köpeklerin aslında kurt soyundan geldiğini ve kurt soyundan gelen bir hayvanın da sürüleşeceğini, kurtların ve benzer hayvanların bölge ilanı ettiğini de biliyoruz. Kendi bölgeleri olarak, yani burası belediyenin parkı, yok karayollarının otoyolu demez ki. Hayvan doğası olarak der ki burası benim bölgem. Doğal olarak biz de bu hayvanların bu bölgeleri sahiplenip o bölgeye girenleri, kendilerine yemek verenler hariç tehdit olarak algılamaz mı? İşte akletmek bunu sağlar değerli Durmuş Hocam. Evet, tehdit olarak algılar. Buna çocuk mu, büyük mü, işte erişkin mi, kadın mı, erkek mi diye bakmaz köpek. Benim bölgeme giren benim için tehdittir der. Bu hayvanın doğasında var. İşte akletmek bunu sağlar. Efendim bize bir şey yapmıyor. Sen köpeğe yemek veriyorsun da onun için sana bir şey yapmıyor. Köpek de salak değil. Kendisine yemek verene niye saldırsın? Ama kendisine yemek vermeyen biri köpek için, yani sokak köpeğin sürüsü için kendi bölgesine saldıran biridir. Ve hayvan doğal olarak bunu korur. İşte o yüzden akletmek bunu sağlar değerli Durmuş Hocam. Yani bugün sokağa iki köpek bırakırsanız 5 yıl sonra kaç köpek olacağını düşünemiyorsak bu akıl dışı bir eylemdir. Bunun ne hayvan sevgisiyle ne de canlıya saygıyla bir alakası yoktur. Akıl dışılıktır. Hatta günümüzde hala bunu savunmak artık vicdani bir problemdir. Olanları gördük. İşte bu noktada akletmek deyince dümdüz anlamda ilk bağlantı budur sevgili Durmuş kardeşim. Bunun bir üst seviyesi var. Sezgisel akıl. Sezgisel akıl konusunda da sezgiselakil.com, hatta web sayfasının ismini de öyle koymuştuk. Sezgiselakil.com sayfasında sezgi nedir, sezgisel akıl nedir, akıl nedir, zeka nedir gibi konuları aslında sevgili Durmuş kardeşim işledik. Oradaki sohbetlerden de dinleyebilirsin. Sen gerçi sezgiye gönül dedin. Hatta işte vücuttaki sinir düğüm merkezleri, bazıları şakralar diyor. Gönül gözü, kalp gözü, her neyse bir takım farklı terminolojilerle anlatılıyor. Bunun gibi. Yine akletmeye bir örnek vereyim. LGBT artı, meşhur bize batıdan dayatılan. Ya ortalama bir zeka şunu fark eder. Eğer LGBT artı yaygınlaşırsa insan soyu diye bir şeyden bahsedemeyiz ki. O zaman ortalama bir zeka şunu da fark eder. Zaten bu Siyonist yaratıklar insan nüfusu çok deyip duruyorlardı yalanlarla ve kendilerinin satın aldıkları hurafeci bilimcilerle, insan nüfusu çok gıdayla besleyemeyiz gibi saçma salak, altını çizerek söylüyorum. Ahmakçadır bu. Bilimsel verilere göre söylüyorum. Bugün gezegen 50 milyar insanı doyurabilecek durumdadır. Bugünkü bilgilere göre. Bırakın 8 milyar. Neyse, böyle bir söylemi birileri üretiyorsa, birileri de sokağa çıkıp kadın kadına, erkek erkeğe evlilikten bahsediyorsa, bunun amacı insan soyuna yapılan bir saldırıdır. Tekrar söylüyorum. Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Yatak odasında ne yaptığını da bizi ilgilendirmez. Nasıl normal insanlar çıkıp yatak odalarını paylaşmıyorlarsa, hatta bunu bir ahlak kuralı olarak algılıyorsak, bana ne senin cinsel tercihinden? Niye ortaya çıkıp şov yapıyorsun? Niye çocukları özendiriyorsun? Çünkü ortada çocuk diye bir unsur var. Gençler diye bir unsur var. O çocukların belli yaşlarda marjinal olma arzularının olduğunu bilmiyor muyuz? Biz psikoloji bilimi ortalama bir zekaya bunu anlatabilecek durumda zaten. Sen çıkar da sokaklarda böyle reklam yaparsan, televizyonlarda reklam yaparsan, televizyonda bir bakıyorsun bir anne bir çocuk. Ya da bir baba bir çocuk. Ne oldu ya, anne baba çocuktu hani aile? Çocuk gökten zembille mi indi? Ya da iki erkek, yanlarında bir çocuk, evlat edinmişler, aileymiş. Şimdi kimse aklımızda alay etmesin. İnsan olma fonksiyonuna bu tür, özellikle gençlerin psikolojisini etkileyecek şekilde iş gövde gösterisine dönüşüyorsa, bunun adı ne düşünce özgürlüğüdür ne de seçme özgürlüğü. Bilmiyorum Durmuş kardeşim, gerçi bağlantısında koptu ama. Evet değerli dostlar, bugün saygının düşünceye mi, insana mı olması gerektiği konusunda bir algı yönetimi olduğunu fark ettiğimiz için fonksiyona saygı olması gereklidir diye bir başlık attık. Fonksiyona saygı, insan olmanın ya da insani etik değerlerin belirlendikten sonra eğer bu etik değerlerle çatışmıyorsa kişinin fikirleri ve eylemleri, tabii ki saygı duyarız. Ha, insan olma fonksiyonunu yerine getirme sürecinde daha iyi fikirler, daha güzel eylemler yapanlara tabii ki daha çok saygı duyar ve takdir ederiz ve hatta makam veririz. İşte liyakata göre makam verme işi, efendim en iyi marangozu marangozhanenin başına getirmek değildir. Bu en alt seviye liyakattır. Ama ilk liyakat o marangoz ustası insan olma fonksiyonuna saygılı mı? Yani insan olma fonksiyonunun bilincinde olmak zorundadır. Birinci kriter budur. Sonra ustalığına bakarız. Evet. Çok teşekkür ederim. Sizleri de keyifle dinlemek isterdik. Bazı arkadaşlarımız müsait olmadığı için mikrofon alamadılar. Eğer eleştirileriniz, katkılarınız varsa lütfen mikrofon talep edin. Ama fonksiyona saygı konusunu sanırım daha çok konuşacağız gibi geliyor. Bunu çünkü aslında yeni değil. Yeryüzündeki hiçbir şey yeni değildir. Saygı kavramını birçok sohbet odasında işlendiğini, düşünce özgürlüğünün işlendiğini görünce ister istemez böyle bir oda açmak durumunda kaldık bugün. Değerli düşünsel ve söylem katkılarından dolayı bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz odamızı kapatalım. Yalnız bir ricam var, ben böyle odayı direkt kapatamıyorum. Sizler odadan ayrıldıktan sonra öbür türlü hep söylüyorum, misafirin üzerine kapı kapatmış gibi hissediyorum kendimi. Sizler ayrıldıktan sonra kapatmayı tercih ediyorum. O nedenle odamız tamamlanmıştır değerli dostlar. Hoş geldiniz. Değerli katkılarınız, tekrar söylüyorum, düşünsel katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Benim ağzımdan çıkan veya diğer arkadaşların ağzından çıkan bu cümleler sizlerin düşünceleri sayesindedir. Çünkü artık biliyoruz ki düşünce de bir madde. Evet. İyi günler. Görüşmek üzere efendim.